Huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Orta Doğu coğrafyasının tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölgede yaşayan, dünya uygarlık tarihinde izler bırakan önemli bir uygarlık konumuz olacak. Bu programda Antik Mısır uygarlığından ve bugüne ulaşan izlerinden, etkilerinden söz edeceğiz. Antik Mısır'la ilgili değerlendirmelerimizi stüdyodaki konuğumuzla yapacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yelda Demira. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Evet hocam, Mısır deyince antik çağdaki en büyük uygarlıklardan birinden söz ediyoruz. İlk yerleşimlerin Mısır'da M.Ö. 4000 yıllarında Nil Vadisi'nde oluştuğunu görüyoruz. Şimdiki Mısır olan Aşağı Mısır ve Güneyi Yukarı Mısır olarak ayrılmış iki bölüm halindeler. Daha sonra 3000 yıllarında Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır Kral Menes tarafından birleştirilir ve bir politik birlik oluşur. 3000 yıl sürer bu birlik. 30 hanedan ve 190 kral hüküm sürer bu dönemde. Bu dönemin 3000 yılın belirgin özellikleri nelerdir?
Teşekkür ederim. Biz şimdi öğrencilerimize genellikle tarih öğretirken hep şunu ilk başta söyleriz. Tarih çalışırken mutlaka retrospektif yaklaşımdan kaçınmak gerek. Yani tarihi olayları veya olguları günümüz şartlarıyla değerlendirmememiz gerekiyor. O dönemin şartlarını ve koşullarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla bugün Mısır konuşacaksak, şimdi o halde öncelikle M.Ö. 3000'li yılların koşulları neydi? Onu şöyle çok kısacık bir arka plan çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Biliyorsunuz insanoğlu ilk başta avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyordu. Konar göçer bir yaşam tarzı vardı. Fakat sonrasında yerleşik bir hayata geçti. Bu yerleşik hayata geçmenin ön koşulu da şu oldu. Devrim olarak nitelendirebileceğimiz bir olguyla mümkün oldu. Tarımın bulunuşu. Tarım beraberinde pek çok gereksinimi de getirdi. Barınak, sulama koşulları, sulama kanallarının yapılışı, bunların düzenlenişi, yönetilen ilişkisi, ürünlerin saklanması, depolanması, çömlekçiliğin gelişmesi ve biz ilk çağ dediğimiz zaman yaklaşık olarak M.Ö. 4000'lerde yazının ilk olarak Sümerlerle bulunuşuyla başlatıp ve yine yaklaşık olarak 5. yüzyılda 476'larda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar olan dönem diyoruz. Şimdi neler var bu dönemin içerisinde? İşte şehir devletlerini görüyoruz ama onun dışında biraz sonra Mısır'da göreceğimiz gibi merkezi otoritenin güçlü olduğu feodal yapılar da var. Onun dışında yazının bulunuşunu görüyoruz. Din tabii çok farklı. Bugün anladığımız anlamda bir din anlayışı yok. Hemen hemen bütün Mezopotamya ve Mısır toplumlarında çok tanrılı, politeistik dini inanış sistemi var. Halka bakacak olursak halkın çeşitli sosyal statüre ayrıldığını görüyoruz. Ve kölelik sistemi o dönemlerde son derece normal karşılanıyor. Dolayısıyla dönemin arka planı bunlardan oluşuyor.
Evet hocam. Antik Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri çevresinde kuruluyor. Ve Nil Vadisi'nin verimli toprakları, az evvel siz de değindiniz, yerleşik bir tarım sağlıyor bu topraklarda yaşayanlara. Daha uzmanlaşmış, merkezileşmiş bir toplumsal yapıyı geliştirme olanağını da getiriyor aynı zamanda. Ünlü Yunanlı tarihçi Herodot, Mısır Nil'in armağanıdır der. Eski Mısır uygarlığının başarısı kısmen Nil Vadisi'nin koşullarına uyum sağlamakta gösterdiği beceriden geliyor denebilir mi?
Tabii söyleyebiliriz bunu. Bakın dikkat ederseniz Mezopotamya'da da Mısır'da da aslında çok benzer koşullar var. Şimdi o dönemde tarım toplumu oldukları için biliyorsunuz ilk yerleşik uygarlık Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri arasında Münbit Hilal dediğimiz bölgede oluşmuştur. Mısır'da da tıpkı o şekilde Nil'in kenarında oluşmuştur diğer büyük medeniyet. Yani tarım toplumu olduğu için nerede toprağı işleyebileceklerse ve bu toprağı nerede sulayabileceklerse buralarda ilk medeniyetlerin oluştuğunu görüyoruz. Tabii bunun için şu da çok önemli. Evet, Dicle ve Fırat Nehri var veya Mısır'da Nil Vadisi var ama buradaki suyu o toprağa da taşımak önemli. Bu da işte çeşitli tekniklerin gelişmesini sağlıyor. Biliyorsunuz Mısır gerçekten de antik çağın en büyük medeniyetlerden birisi. Milattan önce 3000 yılları civarında, işte sizin de söylediğiniz gibi aşağı yukarı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Fakat daha sonra Mısırlı tarihçi Menes diye bahseder ilk firavundan ve ilk firavunun yönetimi altında aşağı ve yukarı Mısır'ın birleştiğini söyler. Ve 3000 yıl boyunca da sürmüş bir medeniyettir bu. Fakat Menes bazı tarihçiler tarafından aslında efsanevi bir kişilik olarak gösterilmiştir. Bunun Narmer olduğu da iddia edilir.
Evet hocam, kral dediniz. Mısır yönetimi dediğimizde aklımıza firavunlar geliyor aslında. Ülkenin mutlak hükümdarı, tüm kaynakların, toprakların sahibi, aynı zamanda en yüksek askeri komutan firavun. Belirlediği işlerin yürütülmesi için de görevliler atıyor. Antik Mısır nasıl yönetiliyordu diye sormak istiyorum. Devlet örgütlenmesinden, inanç çok önemli dediniz az evvel konuşmanızda. İnanç ve devlet yönetimi arasındaki ilişkilerden söz eder misiniz?
Tabii. Sizin de dediğiniz gibi başta mutlak bir otorite var. Firavun. Firavun aynı zamanda da Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul ediliyor. Yani böyle bir kutsal işlevi de var. Aynı zamanda askeri komutan, devletin başı. Firavunun altında onun naibi olan vezirleri görüyoruz. Vezirler daha çok arazi kullanımı, devlet hazinesinin kontrol edilmesi, inşaat projelerinin denetlenmesi, yasal sistemlerin ve arşivlerin koordine edilmesi gibi konularda önemli görevler alıyorlar. Ve tabii bu vezirlerin altında da son derece gelişmiş bir bürokratik yapılanma var. Özellikle işte yazıcılardan oluşan, biliyorsunuz zaten Mısır için çiftçiler ve katipler ülkesi denir. Sonrasında dini liderler, laipler de yine sosyal statüde önemli bir sınıftır. Vezirlerin yönetimi altındaki kamu görevlileri, özellikle vergi toplanması, ürün verimliliğinin artırılacağı sulama projelerinin düzenlenmesi, inşaat projelerinde çalışmak üzere işçilerin toplanması, barış ve düzenin sağlanması için bir adalet sisteminin oluşturulması, bütün bunları düzenlerler. Onun dışında da biliyorsunuz feodal bir yapılanma var. Yaklaşık 42 tane yerel bölge bulunuyor. Özellikle Ptolemy Hanedanlığı döneminde yerel bölgenin başında Nom adı verilen valiler var. Mısır'ın inanç sistemine baktığımızda çok tanrılı, politeistik bir dini inanç sistemi olduğunu görüyoruz. Sadece küçücük bir dönem, kısacık bir dönem, yeni krallık döneminde İknaton tek tanrılı dini kurma çabası içerisine girmişti. Ve biliyorsunuz Aton, Amon, Amon-Re farklı isimlerle anılır. Güneş tanrısını tek tanrı olarak ilan etmiş ve sadece onun tapınılmasını istemişti. Fakat o da çok kısa bir süre etkili oldu. Onun dışında Mısır dinine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mısır'da tarım toplumu olduğu için, tarımla geçindikleri için, bütün ekonominin bel kemiği de tarım olduğu için kendi hayatlarında önemli olan neyse onu tanrılaştırmışlardır. Mesela Nil'e Hapi ismini vermişlerdir. Onun dışında en önemli tanrılarından bir tanesi Ra'dır, Re'dir, Güneş'tir. Osiris kültü vardır. Osiris kültü de biraz şunu aslında bize çağrıştırır. Biliyorsunuz Mısırlılarda öldükten sonra hayatın bittiğine inanılmaz. Ölümle birlikte hayatın tekrar devam ettiği, ikinci bir hayatın başladığı inancı çok kuvvetlidir. Dolayısıyla Osiris kültü de şunu anlatıyor. Biliyorsunuz Osiris kardeş tarafından öldürülür ve parçalara ayrılır. Daha sonra karısı Isis ve oğlu Set tarafından tekrar Osiris'in parçaları bulunup ona yeniden can verilir. Yani bu aslında Mısır dininde ölümsüzlüğü simgeler. Öte dünya inancı da çok kuvvetlidir Mısır dininde. Onu da en azından piramitlerden anlıyoruz, mumyacılıktan anlıyoruz. Biliyorsunuz piramitlerin yapılmasının en önemli nedeni şöyle bir inanç sistemi var. Eğer firavunlarını öte dünyada ne kadar rahat ettirebilirlerse Mısır halkının da bu dünyada refah, bolluk, bereket ve mutluluk içerisinde yaşayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla firavunlarına duydukları inanç o kadar kuvvetli ki, bakın bir piramidin yapımı neredeyse bir insan ömrünü alacak kadar ve çoğunlukla bu piramit yapımlarında köleler çalışmıyor. Dolayısıyla bu inanç sisteminin gücünden dolayı zaten bir insan ömrünün işte 15-20 senesini piramit inşasında geçirebiliyor.
İnançla devlet yönetimi arasındaki ilişki nasıl hocam?
Şöyle, tabii o zamanlarda şunu düşünemeyiz, devlet yönetimiyle inanç sisteminin birbirinden hiç ayrı olduğunu düşünemeyiz. Hatta din hayatın her alanında çok etkili. Bakın bu Mezopotamya toplumlarında da öyle, Sümerler'de de öyle, Babil'de de öyle, Mısır toplumunda da öyle. Biraz evvel de söylediğim gibi Firavun zaten Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, gücü olarak kabul ediliyor. Ve yine bakın sosyal tabakada rahipler son derece önemli bir statüde. Dolayısıyla din, devlet hep birbirine geçmiş durumda.
Evet, ülkenin konumu aslında siyasal birliği korumada önemli avantajlar sağlıyor Antik Mısır'a. Mısır'ın Yakın Doğu üzerindeki hakimiyetinin sürdürülmesi, Sina'daki maden seferleri, iç ayaklanmaların bastırılması ve ticaret yollarının kontrolünde de ordunun etkin rolü olduğunu görüyoruz. Nasıl bir ordu yapısı vardı?
Şimdi aslında Mısır'da şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz Mısır tarihini üçe ayırıyoruz. Yani üç ana dönem: Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık. Bazı tarih kitaplarında geç dönem olarak da dördüncü bir dönem eklenir. Ve bazı kitaplarda da ara dönemler sayılır bu dönemler arasında. Şunu görüyoruz, aslında Eski Krallık ve Yeni Krallık döneminin dış siyaseti birbirinden oldukça farklıdır. Eski Krallık döneminde peace policy, barış politikası izliyorlar ve bu doğrultuda çok da güçlü bir orduları yok. Gerek duymuyorlar çünkü Mısır kendi içerisinde kendine yeterli. Dolayısıyla çok fazla da dışarıdan toprak edinme ihtiyacı içinde değil. Kendi tarımıyla kendi halkını besleyebiliyor. Diğer taraftan dışarıdan da çok saldırıya açık değil. Bakın Mezopotamya gibi bir coğrafyada değil. Çünkü Mezopotamya dışarıdan gelen saldırılara son derece açık bir konumdu. Fakat Nil Vadisi, çöl aslında Mısır'a doğal bir korunak sağlıyor. Bu yüzden de dışarıdan saldırı alması da çok kolay değil. Ama buna rağmen yine de bir ordu sistemi var tabii ki. Bu ordunun başında yine Firavun bulunuyor. Askerler genellikle yerli nüfustan alınıyor ama özellikle Yeni Krallık döneminde Nubya ve Libya'dan da paralı askerlerin alındığını görüyoruz. Teçhizatlarına bakacak olursak ilk dönem son derece ilkel. Ok, yay, mızrak, kalkan kullanıyorlar. Hatta bu kalkanlar böyle ahşabın çevresine gerilmiş ketenden yapılıyor veya hayvan derilerinden yapılıyor. Fakat Yeni Krallık döneminden sonra, Hiksos saldırısından sonra Hiksoslardan bu bronz kalkanı kullanmayı öğreniyorlar. Ve askerlikteki teknikleri de, kullandıkları silahlar da zaman içerisinde daha gelişiyor.
Evet, barış ve adaleti sağlamak da çok önemli tabii bu sistem içerisinde. Adalet sistemi nasıl işliyordu hocam?
Hukuk sistemine baktığımızda yine hukuk sisteminin başının da resmi olarak Firavun olduğunu görüyoruz. Yani Firavun yasa çıkartmaktan, adalet dağıtmaktan, hukuku ve düzeni sağlamaktan sorumlu. Hatta bir bakıma Firavun yeryüzünde Tanrıça Maat'ın temsilcisi olarak görülüyor. Yeni Krallık döneminde Kenbet adı verilen yerel yaşlılar meclisleri var. Bunlar yerel bölgelerdeki küçük davalara bakıyorlar. Ama daha büyük davalar Firavun'un ya da vezirin başkanlık yaptığı büyük kenbetlerde görülüyor. Ve mahkeme katipleri mutlaka tanıkların veya davaların, kararların kayıtlarını tutuyorlar. Verilen cezalara bakacak olduğumuzda şunu görüyoruz: küçük suçlara daha küçük cezalar veriliyor. Dayak gibi, para cezası gibi, işte kulak kesmek, burun kesmek gibi. Fakat büyük suçlar, baş kesmek, suda boğmak veya işte daha da ötesi kaza oturtmak gibi idam cezasıyla cezalandırılıyor. Ama genellikle şunu görüyoruz, Mısır toplumunda adalet sistemi olabildiğince M.Ö. 3000'lerin şartlarına göre sağlanmaya çalışıyor.
Evet, Tarımsal verimliliğin çok yüksek olduğundan söz ettiniz. Mısır kendisini idare edecek verimliliğe sahipti dediniz hocam. Hatta kaynak fazlası var Antik Mısır'da. Sanatın ve kentlerin gelişmesine aktarılıyor bu kaynaklar. Ticaret aynı ölçüde gelişmiş miydi? Tarım bu kadar gelişmişken Antik Mısır'da ekonomi nasıl örgütlenmişti?
Evet, başlıca ekonomi tarım zaten ama onun dışında hayvancılık ve ticaretten de kısmen bahsedebiliriz. Biliyorsunuz tapınaklar ekonominin temel dayanağını oluşturuyor. Burası sadece dini merkezler olarak değil, aynı zamanda tahıl ambarı olarak da kullanılıyor, depolama amaçlı da kullanılıyor ve bütün malların dağıtımı buradan yapılıyor. Ekonomi büyük ölçüde merkezi olarak düzenleniyor ve son derece de sıkı bir denetime tabi tutuluyor. Takas sistemini görüyoruz ticarette. Yani henüz daha o dönemlerde sikke kullanılmıyor, para kullanılmıyor ticarette. Hatta Mısır'da maaşlar da yine tahıl üzerinden ödeniyor. Mesela bir ustabaşının aylık aldığı maaş 250 deben. Deben diye bir para birimi ya da işte bir ölçü birimi kullanıyor. Değer birimi kullanıyorlar. Ticarete bakacak olursak kendilerinde ne yoksa onu dışarıdan almaya çalışıyorlar. Örneğin kereste. Onun dışında kalay ve bakır alıyorlar ki bu bronzun üretimi için son derece gerekli. Yunanlılardan zeytinyağı alıyorlar. Ne veriyorlar peki bunlara? Tahıl, altın, keten, papirus, cam, fayans. Bunlar ihraç ettikleri ürünler. Kendilerinde fazla olan ürünleri dışarıya veriyorlar ve bunun karşılığında, bunun takasında da işte kereste gibi diğer malzemeleri alıyorlar.
Ekonomi merkezi yapıda örgütlendi dediniz. Ticaret de bir denetim altında
evet,
o zaman hocam.
Evet, ticaret de öyle. Evet. Yine ekonominin önemli ayaklarından bir tanesi de hayvancılık aslında. Yani bu çok fazla bilinmez ama ona da değinelim isterseniz. Büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Arıcılık çok önemli. Biliyorsunuz o dönemlerde tatlandırmak için bal kullanılıyor ve bal mumu da yine Mısır'da çok çok kullanılan bir şey. Nil Vadisi balık bakımından son derece zengin. Bundan da faydalanıyorlar. Kümes hayvancılığı özellikle gelişmiş. Bakın Herodot kitabında şöyle bahseder. Hayvanları kendi evlerinde besleyen yegane toplumdur der Mısırlılar için. Ve evlerinde kedi, köpek ve maymun besliyorlar.
Evet. O dönemde devasa yapılar ve olağanüstü sanatsal çalışmalar ortaya çıkıyor. İlk akla gelen dünyanın tek ayakta kalan 7 harikasından biri piramitler. Kentsel yerleşimlerde ise anıtsal yapıları, geometrik düzeni ve avluları görüyoruz hocam. Antik Mısır'ın kent yapılanması, altyapı uygulamaları ve mimari özelliklerinden söz eder misiniz?
Şimdi belki de Mısır'ın en önemli yönü bu piramitleri. Bugün hala da biliyorsunuz pek çok turist çeker bu piramitler. Herkes gidip bunu görmek ister. Ve o dönemde nasıl yapıldığı hala bir muammadır. Çok önemli tabii piramitleri ve belki de Mısır'dan kalan günümüzde en önemli miraslardan, kültürel miraslardan bir tanesi. Özellikle ilk piramit 3. hanedan. İkinci kralı Zoser tarafından yaptırılmıştı basamaklı piramit ve bunun mimarı İmhotep'ti. Sonrasında Keops piramidi yine 4. hanedan kralları döneminde yapılmıştır. Biraz evvel de söylediğim gibi bu piramitlerin yapılışının altında aslında yine dini bir inanç yatıyor. Öte dünyada yani Firavun öldükten sonra öte dünyada ne kadar rahat ederse Mısır halkında bu dünyada o kadar mutlu olacağını düşünüyorlar ve piramitlere gömülürken firavunlar aynı zamanda yanında en sevdiği eşi de gömülebiliyor. En sevdiği çocuğu da çok eşlik var biliyorsunuz Mısır toplumunda. Eşlerin arasında en sevdiği hangisi ise en sevdiği atı orada diğer dünyada kendisine ihtiyaç duyacağı kapkacakları bütün bunlar da firavunla birlikte gömülüyor.
Piramitlerden söz ettiniz, yeniden canlanma inancından söz ettiniz hocam. Ölenlerin yeniden canlanacağı ve öbür tarafta ihtiyaç duyacağı şeyleri de yanından götürdüğünden bahsettiniz hocam. Yeniden canlanabilmek için ölülerin öncelikle mumyalanması gerekiyor. Ancak hükümdarlar ve soylular mumyalanıyor sanıyorum. Ve mumyalama tekniğine baktığımızda tıpta da son derece ileri gittiğini görüyoruz antik Mısırlıların. Mumyalama tekniğinden ve Mısırlılarda tıp biliminin geliştiğinden söz ederek devam edelim. Eczacılık alanındaki gelişmelerden de söz etmenizi istiyorum hocam.
Tabii. Şimdi mumyacılığın altında yatan en önemli sebep şu. Ölümle birlikte bedenle ruhun birbirinden ayrıldığını düşünüyorlar ve bedeni ne kadar bozulmadan koruyabilirse o bozulmamış bedenin ruhu tekrar kendisine cezbedeceğini düşünüyorlar. Yani o yüzden aslında bu kadar zahmetli bir işlem olan mumyacılıkla ilgilenmişlerdir. Ve aslında ilk dönem sizin de dediğiniz gibi mumyacılık sadece hanedan sülalesine ve üst tabakadan olan kişilere yapılırken daha ileriki dönemlerde bütün Mısırlar için uygulanır hale gelmiştir. Biliyorsunuz mumyacılık son derece aslında zahmetli bir işlem. Ne yapıyorlar? Cesetin ilk başta iç organlarını, yaşamsal organlarını çıkarıyorlar. Daha sonra o oyukları güzel kokulu otlarla dolduruyorlar, dikiyorlar ve yaklaşık 70 gün boyunca güverçile denilen bir maddenin içerisine bekletip daha sonra işte zamklı sargılarla sarıp lahite koyuyorlar. Şimdi mumyacılığın bu kadar gelişmiş olması tıbbın da Mısır'da gelişmesine imkan sağlıyor. Bakın ne bir Mezopotamya toplumunda ne de sonrasında Yunan toplumunda biz böyle bir şeyi göremiyoruz. Hiçbirisi insanların iç organlarını görme şansına sahip değil. Mumyacılıktan dolayı insan iç organlarını görebildikleri için ve insan anatomisini bu kadar iyi tanıyabildikleri için tıp da çok gelişmiştir. Eczacılık da bununla birlikte gelişmiştir. Ve Mısırlılarda şunu görüyoruz. Hastalıklara son derece doğal çözümler üretmişlerdir. Örneğin bir Sümer toplumunda diyelim ki kolunuz ağrıdı. Vücutta her bir organı bir tanrının yönettiğine inanılıyor. Dolayısıyla kolunuz ağrıdığı zaman X tanrısına dua ediyorsunuz. Başınız ağrıdığı zaman Y tanrısına. Ama Mısır toplumunda şunu görüyoruz. Hastalıklara doğa içerisinden de formül aramışlardır. Ve hazırladıkları reçeteler son derece önemli.
Bugün papirüslerde gelen birçok bilgi var, bulgular var hocam. Hekimlerin de sorumluluğu varmış sanıyorum o dönemlerde.
Tabii. Hatta uzmanlaşma bile var. Benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla. Mesela diş hekimleri ayrı, evet. Göz hekimleri ayrı. İlk diş abscesinin tedavi edildi. İlk altın kaplama dişlerine yine Mısırlılar tarafından yapıldı. İlk beyin ameliyatına yine Mısırlılar tarafından yapıldı bilinmektedir.
Astronominin de geliştiğini biliyoruz. Bugün kullandığımız güneş takvimini yapar antik Mısırlılar. Sel sularını kontrol etmek, sulama sistemlerini oluşturmak için matematik ve geometri bilgilerini ilerletirler. Bunların yanı sıra matematik alanında önemli hesaplamaların yapıldığı da bir gerçek. Bu gelişmelerden de söz edelim.
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi astronomi de gelişmiştir, matematik de gelişmiştir. Daha evvel Sümerler ay takvimi kullanıyorlardı. Fakat ilk kez biz Mısırlılarda güneş takvimini görüyoruz ki bizim bugün kullandığımız takvime çok yakındır bu. Fakat bütün hepsinin gelişmesi yani astronominde, matematiğinde hepsinin gelişimi bilimle bilim için uğraşmıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi tarım toplumu mesela Nil'in şöyle bir özelliği vardır. Nil senenin belli dönemlerinde taşır. Haziran'da taşar, yaklaşık olarak Eylül'de suları geri çekilir ve bunu çok iyi hesaplamaları lazım. Eğer bunu hesaplayamazlarsa o sene aç kalırlar. Yani mutlaka Nil'in suları taşmadan evvel hasatı yapacaklar. Nil'in sularının taşmasına izin verecekler. Sular taştığı zaman çok bereketli alüvyol bir tabaka bırakıyor. Eylül'de sular geri çekildiği zaman o zaman ekim yapacaklar. Dolayısıyla bunun için aslında daha çok astronomiyle uğraşmışlardır. Güneşin, ayın hareketleriyle uğraşmışlardır. Piramit yapımından dolayı matematik çok gelişmiştir. Mumyacılıktan dolayı tıp çok gelişmiştir. Evet. Sonrasında Yunanlılarda felsefenin bilimin gelişmesine de çok büyük katkıları olmuştur.
Evet, yazıdan söz edelim hocam. Tam da siz felsefeyi ve Yunanlıları etkileme konusuna girmişken Mısır dili yazıyı en uzun süre kullanan Sümerce'den sonra ikinci dil. Yazının işlevi ve gelişimini değerlendirir misiniz antik Mısır'da?
Tabii ilk başta zaten yazının ilk Sümerler'de kullanılışı, Mısırlar'da kullanılışı daha çok yine işlevsel. Tapınaklarda rahipler, biraz evvel söylediğim gibi tapınaklar aynı zamanda da depo olarak, ambar olarak da kullanılıyor. Buradaki ürünlerin kayıtlarını tutmak için geliştirilmiştir. Sümerler'de böyle bir durum var. Daha sonra halka yayılmıştır. Mısırlı katipler aynı zamanda da rahipler biliyorsunuz. Papirüs üzerine yazıyorlar. Çünkü papirüs Nil Vadisi kenarında yetişen bir bitki ve mebzul miktarda bulunuyor. Ellerinde ne fazlaysa onu kullanıyorlar. Yani kağıttan falan bu dönemlerde bahsedemeyiz. Çinliler tarafından kullanılmıştı o zaten. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Mısırlıların ulu irfana sahip bir millet olduğuna inanan Yunanlılar papirüs şeridine Biblion adını vermişler. Ve Bible kelimesi de aslında buradan türüyor. Yani İncil kelimesi de buradan türüyor. Yazı çok önemli tabii. En azından Mısırlardan günümüze onların toplumsal yaşantısı, inanışları, bütün bu bilgilerin günümüze kadar ulaşmasını da sağlaması açısından önemli olmuştur.
Evet, sanattaki gelişmelere gelirsek hocam, Mısır sanatı, antik Mısır sanatı konusunda neler söylenebilir?
Şimdi piramidi tabii hani bir taraftan dini bir işlevi olduğunu söyledik ama tabii son derecede önemli sanatsal eserler bunlar. Onun dışında heykeltıraş çok gelişmiştir, taş işçiliği. Neden taş? Çünkü Nil Vadisi'nin etrafında taş çok fazla. Belki kereste fazla olsaydı, belki piramitleri keresteden yapacaklardı. Altın madenleri çok fazla. Şimdi şunu görüyoruz, örneğin Mısır kraliçelerinin takılarına baktığımız zaman, resimlere baktığımız zaman şunu anlayabiliyoruz. Demek ki altın işlemeciliği, döküm tekniği, hangi madenin hangi madenle karışabildiğinin bilgisi, bütün bunlar Mısırlılar tarafından biliniyordu. Onun dışında cam işçiliğinde de son derece ustalar.
Antik Mısır'da hukuk önünde eşitlik söz konusu. Bu eşitlik aslında tüm statü ayrımlarını ortadan kaldırdı denebilir mi? Kadınların ve kölelerin hakları nelerdi hocam?
Şimdi başta da belirttiğim gibi bugünün bakış açısıyla bakacak olursak elbette ki yani kölelik sistemini eleştirebiliriz. Kadının toplumda tamamen erkekleşti olmadığını söyleyebiliriz. Ama o dönemin kendi şartlarıyla kıyaslayacak olursak gerçekten de aslında kadın Mısır toplumunda önemli bir konumda. Bir kere toplumsal statü çok önemli, sosyal statü kesin olarak katı. Yani başta firavun ve hanedanlık ailesi bulunuyor. Onun altında vezirler, bürokrasi her zaman ayrıcalıklı bir üst sınıf. Hatta onlara beyaz etek sınıfı deniliyor. Çünkü daha beyaz bir ketenden oluşan bir kıyafet giyiyorlar. Bu üst sınıfa mensup olmanın bir göstergesi. Zanaatkarlar, sanatçılar da yine önemli. Tıpkı rahipler olduğu gibi. Çiftçiler sosyal statüde daha alt sınıfta yer alıyorlar. Ve sosyal statüde en alt tabakada da köleler yer alıyor. Elbette kadınların durumu kölelerden çok daha iyi. Kadınların Mısır toplumunda mal edinme hakkı var, mal satabilme hakkı var, evlenme hakkı var, boşanma hakkı var, miras hakkı var. Ama çok eşlilik de var. Onu da belirtmek lazım. Veya Mısır toplumuna baktığımız zaman Kleopatra gibi, Hatshepsut gibi çok önemli yönetici kadınlar olduğunu görüyoruz ama resmi olarak yine de devlet yönetiminde çok da rol almıyorlar.
Evet hocam, Antik Mısır önce Asurluların saldırısına uğrar, arkasından Pers orduları tarafından işgal edilir ve Büyük İskender Mısır'ı teslim alır Perslerden. Ünlü İskenderiye Kütüphanesi ile meşhur olan İskenderiye kenti bu dönemde bilimin ve kültürün yeşerdiği bir kent haline gelir. İskenderiye kentinin sağladığı gelişmelerden söz edelim son olarak.
Büyük İskender Mısır'a girdiği zaman orada kendisini firavun ilan ettiriyor. Ve halk tarafından da büyük bir coşkuyla karşılanıyor aslında. Mısır'a da kendi ismini veriyor, İskenderiye ismini veriyor. Şimdi tabii burada vaktimiz yok, biz şimdi İskender'in politikasına giremeyeceğiz, Helenistik döneme giremeyeceğiz ama kısacık şunu belirtmeme izin verin lütfen. Büyük İskender'in şöyle bir yönetim sistemi vardı, gittiği yerlere mutlaka bilim adamlarını da götürürdü ve bilimin gelişmesine çok önem verirdi. Ve çok da fazla biliyorsunuz o dönemde Ta Hindistan'ın içlerine kadar seferler yapıldığı için karşılıklı olarak Doğu Batı kültürü birbirinden çok etkilendi. Bütün bunların etkisini biz aslında İskenderiye kentinde Helenistik dönemde görüyoruz. Burası bir nevi dönemin bilim merkezi haline geliyor ve bugün bizim hala ismini bildiğimiz çok önemli bilim adamları önemli kitaplarını bu dönemde burada yazmışlardır. Matematik alanında, astronomi alanında, tıp alanında hemen hemen her alanda çok önemli bir bilim merkezi haline gelmiştir İskenderiye kenti.
Teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Antik Mısır'ın uygarlık tarihini Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yelda Demiral'la değerlendirdik. Programı bitirmeden elektronik posta adresimizi verelim. ortadokudahuzur@trt.net.tr elektronik posta adresimizden bize ulaşabilir, görüş ve sorularınızı yazabilirsiniz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Hülya Aydoğan'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.